Neden canımız yanar? Birinci ayrım. Katie, Emily ve Elizabeth'e. Tanrı'nın megafonu olarak ağrı korkunç bir araçtır. Tanrı'nın megafonu. Neden acı duyarız? Acı, en basit anlamıyla bizi bedensel hasarlardan korur. Tehlikeli şeyler can yakar, gereğinden fazla riske girer ya da bedenlerimizi fiziksel sınırların ötesine zorlarsak acı bizi cezalandırır. Ateş yok eder, öldürür. Dolayısıyla acı bize ateşten uzak durmamız gerektiğini öğretir. Acıdan alınan dersler olmasaydı, bedenlerimiz kısa sürede en sıradan travmalarla tahrip olurdu. Cüzdan ve frenge gibi duyu azalmasına yol açan hastalıklarda ve acı hissinin doğuştan bulunmadığı çocuklarda görülen acımasız uzuv deformasyonlarına bakabilirsiniz. Ne var ki bu mekanik tanım, insanın duyduğu acının çok daha gizemlisi olan, Darwin'in söz ettiği hayatta kalma çabasından oldukça derin bir yerde temellenen doğasını örtbas eder. Migren ve adet ağrıları bizi ne gibi tehlikelerden korur? Zararsız bir nezle bize neden böylesine sıkıntı verir? Neden doğum, bu kadar doğal ve temel bir süreç, böylesine canımızı yakar? Eski dinsel öğretiler acıyı yaşamla eş tutar. Yukarıda Hint destanı Bhagavad Gita'dan yapılan alıntı yaşamı acının mekanı olarak niteler. Buda'nın birinci kutsal gerçeği yaşam ile acının ayrılmaz olduğunu ileri sürer. Doğum acı çekmektir, hastalık acı çekmektir, ölüm acı çekmektir. Kısacası varoluşun beş boyutu acı çekmektir. Muhakkak ki bunlar iç karartıcı düşüncelerdir. Fakat narkotik ilaçların, anestezinin ve yüksek devirli diş matkaplarının ortaya çıkışından önce yaşamış kişilerden gelmeleri de pek şaşırtıcı değildir. Yine de Bhagavad Gita ve Buda'nın öğretisi sorunu abartır. Yaşam ve acı eş anlamlı olmaktan çok uzaktır. Gerçekte birçok canlı hiçbir acı hissetmemekte ya da en azından insanların yaşadıkları acı anlamında nitelendirilebilecek bir acı hissetmemektedirler. Acı bir öğretmendir. Doğanın yaşamda kalma okulunun baş öğretmenidir. Ve her öğretmen gibi öğrencilerinin öğrenme yeteneğine sahip olmalarını bekler. Acının verdiği cezalar, nahoş deneyimleri anımsayıp bu deneyimleri gelecekteki davranışlarını değiştirmek için kullanma yeteneği olmayan varlıklarda hiçbir amaca hizmet etmezler. Bitkiler acı çekmez çünkü değiştirebilecekleri davranışları yoktur. Süngerler, solucanlar, böcekler gibi basit hayvanlar acı duymazlar. Çünkü davranışları büyük ölçüde genetik olarak belirlenmiştir. Bir karınca ateşin yaydığı ısıdan kaçar. Ancak bu içgüdüsel bir tepkidir. Öğrenilmiş bir sakınma değildir. Bir oyuncak robot duvara çarptığında yönünü değiştirmek üzere programlanabilir. Fakat bu o robotun acı duyduğu anlamına gelmez. Sınırlı davranış dağarcığına ve birkaç haftalık ya da aylık ömre sahip basit hayvanlar dünyaya, yaşamda kalmak için ihtiyaç duyacakları bilgilere sahip olarak gelirler. Acının cezaya dayalı koşullara desteği bu tür hayvanlarda boşa harcanmış olurdu. Acı ancak gelişmiş öğrenme, anımsama ve uyum sağlama yeteneğine sahip organizmalar için önemlidir. Bu nedenle Buda'nın öğretisi yeniden formüle edilebilir. Acı yaşamla eş anlamlı değil, zeka ile eş anlamlıdır. Genelde kavrama eyleminde olduğu gibi acının kavranması da gelişmiş nörolojik donanım gerektirir. Bitkilerde ve daha az gelişmiş hayvanlarda türlerinin korunması bilişsel beceriler bakımından çok az şey gerektirir. Bir deniz anasının ne kadar akıllı olması gerekir? Bu türlerin yaşamda kalmaları ağır bir zırh, hantal bir beden yapısı, büyük ölçekli üreme ve diğer türden karmaşık olmayan numaralarla sağlanır. Bir ağaç yapraklarını aç bir geyikten koruyamayacağına göre gereksinimden fazla yaprak üretir. Geyik karnını doyurur, ağaç da yaşamda kalır. Burada acıya gerek yoktur. Benzer biçimde böcekler, yer solucanları ile diğer omurgasız hayvanlar çoğunlukla büyük bir travmadan sonra dahi işlemlerini sürdürebilecekleri gözler, kanatlar, bacaklar gibi fazla uzuvlara sahiptir. Burada da acıya gerek yoktur. Daha basit hayvanlar bir defada yüzlerce, hatta binlerce yavru üretebilir. Böylece tek bir canlı organizmayı gözden çıkarabilme şansına sahip olurlar. Bitkilerde ve ilkel hayvan biçimlerinde fazla nüfus ve yüksek doğurganlık duyarsız aptallığı telafi etmektedir. Travmanın yok edici etkilerine karşı tamponları olduğu için bu canlı türlerinin karmaşık bir beyne sahip olmalarına ya da ağrıyı tanımalarına gereksinimleri yoktur. Fakat gelişmiş zekanın ortaya çıkmasıyla yaşamda kalmanın tümden yeni, seri üretime değil bireylerin yaşamda kalmasına dayalı bir paradigması da ortaya çıkmıştır. Canlılar, geçmişlerini anımsama ve bu geçmişi geleceklerinin temeli olarak kullanma yeteneği kazandıkça kendilerini incinmelerden koruma konusunda da fazla beceri kazanmışlardır. Artık kendilerine neyin iyi gelip neyin gelmediğini öğrenip davranışlarını buna göre ayarlayabilmektedir. Bu onların anatomilerindeki fazlalıklardan kurtulmalarını, süreç içinde daha etkin hale gelmelerini sağlamıştır. Yalnızca 4 bacak yeterli olabilecekken 200 bacaklık yemek yemenin ne anlamı vardı? Üremenin dinamikleri de değişti. Gelişmiş türler artık nesillerini birkaç katrilyon yerine birkaç bin canlı tarafından sürdürebiliyordu. Bireyler daha zor gözden çıkarılır hale geldi. Savunma mekanizmaları gelişti. Çevresel yıkımlara karşı farkındalıkları keskinleşti. Omurgasızların bedeni, Japonların İkinci Dünya Savaşı'nda kullandıkları ucuz ve nispeten savunmasız olmakla birlikte hasmını sayılarının çokluğu ile alt edebilen Zero uçaklarına benzerken memelilerin bedeni modern F-16 avcı jetlerine benzer. Pahalı ve kolay gözden çıkarılamayacak F-16'lar her bir uçağı havada tutabilmek üzere tasarlanmış bir dizi göz kamaştırıcı uyarıcı sistemiyle donatılmıştır. Askeri jargonla F-16'nın yaşamda kalabilme oranı yüksektir. Hayvanlar dünyasında bireylerin yaşamda kalabilme ihtiyacı arttıkça ağrının daha köklü biçimde değerlendirildiği görülmüş, bunun sonucunda çok daha gelişmiş uyarı sistemlerine olan gereksinim de artmıştır. Bir 40 ayak bacaklarından 10 tanesini yitirip yine de bazı organlarının eksikliğinden habersiz yürümeye devam edebilir. Bir çekirge başka bir yırtıcı hayvan karnını yerken kendisi bir yandan avını yemeye devam edebilir. Öte yandan kırılan tek bir uzuv bir memelinin yabani ortamda yaşamını yitirmesine neden olabilir ve her birey kendi türünün yaşamda kalması için büyük değer taşır. Çok az yardımcı hayvana, daha da az organa sahip olan memeliler, en ufak bir yaranın korkusuyla yaşarlar. Bedensel incinmelere karşı korkularını arttıran evrim, memelilerin tedbirli, dolayısıyla da çok daha incinebilir olmalarına yol açmıştır. Son derece iyi bakılmaları koşuluyla daha az sayıda bacak ve yavru yeterli olacaktır. Tabii ki Homo sapiens kolay incinebilir memeliler listesinin başını çeker. Unutulmayan Farsight karikatürlerinden birinde Gary Larson, lime lime olmuş giysilerin ortaya saçıldığı bir ırmak kenarında uzanmış konuşan iki timsahı betimlemektedir. Timsahlardan biri keyifle dişini temizleyerek sorar. Bunlar nasıl hayvanlardı? Ne kürkleri, ne kabukları, ne sivri tırnakları, ne kocaman dişleri, hiçbir şeyleri yoktu. Tümüyle pembe ve yumuşaktılar. Larson doğru bir noktayı işaret eder. Biz fiziksel açıdan muhallebi çocuklarıyız. Uçamayız. Nispeten zayıfız. Ne pençelerimiz var ne de başka türden biyolojik silahlarımız. Doğal bir zırhımız yok ve çok yavaş koşuyoruz. İşitmemiz zayıf, koku alma duyumuz ise daha kötü. Dik durabilmemiz, yararlı şeyler yapabilmemiz için ellerimizin serbest kalmasını sağlıyor fakat aynı zamanda görülmemize ve basitçe yere düşmemize neden olabiliyor. En doğurgan çağlarında kadınlar ancak ve ancak bir çocuk doğurabiliyor her yıl. Bu çocuğun herhangi bir biçimde bağımsızlığa ulaşabilmesi için ise en az 10 yıl geçmesi gerekiyor. Nariniz. Ama yine de gezegenimiz sayımızın ağırlığı altında inliyor. Biz doğal bedenlerimizin izin verdiğinden daha güçlü, daha çevik ve daha yırtıcı kılan aygıtlar yapabilmemizi sağlayan güçlü beyinlerimiz olduğu için başarılıyız. Kaba yürüme kuvvetine karşı nörolojik farklılığı yeğleyen bir evrimsel eğilimin son ürününü temsil ediyoruz. Ancak bu süreç bizi bir yandan aklın kusursuz örnekleri haline getirirken bir yandan da hayvanlar dünyasının Roderick Usher'i yapmıştır. Edgar Allan Poe'nun The Fall of the House of Usher'in, Usher Evinin Çöküşü adlı kısa öyküsünün kahramanı Roderick Usher, duyularını aşırı derecede keskinleştiren dejeneratif bir hastalıktan müzdariptir. En ince dokunuş, ipek giysiler dahil derisini zımpara kağıdı gibi tahriş etmektedir. Fiziksel zayıflıklarımızı teknoloji sayesinde telafi edebilirsek de yine de zayıfız. İncinebilirliğimiz Usher'in durumunda olduğu gibi diğer canlıların karşı durabildikleri rahatsız edici koşullara bizim fazla tolerans göstermemize izin vermez. Bir gün yemek yesek, diğer gün yine açlıktan gözümüz döner. Ancak çok dar bir ısı aralığında kendimizi daha rahat hissederiz. Bedenlerimizi giysilerle koruruz, ayaklarımızı ayakkabılarının içinde koruruz. Günün büyük bölümünü bizi atmosferik etkilerden koruyan çatıların altında geçiririz. Yiyeceklerimizi pişirir, terbiye ederiz. Havamızı kokulardan temizleriz. Başımızı, gözümüzü güneşten koruruz. Üstelik bunlar modern çağa ait uygulamalar değildir. İnsanlar tarihin başlangıcından beri evler yapmış, giysilere bürünmüş, et kızartmış ve çevresini kendisine uydurmak için çeşitli biçimlerde değiştirmiştir. Çevremizi yalnızca bunu yapabildiğimiz için değil, biyolojik bir gereklilik olarak değiştirmek zorunda olduğumuz için değiştiriyoruz. Canlılar arasında en bilinçli ve aynı zamanda en hassas olanınız. Ayrıca geçirdiğimiz belli bazı fiziksel değişiklikler, büyük kafa, karmaşık baş parmak, dik duran omurga gibi bizim memeliler arasında benzeri görülmeyen acılara maruz bırakmaktadır. Ancak hassasiyetimiz bedensel hasar ve rahatsızlık algısının çok ötesine geçer. Tüm canlı varlıkları barındıran fiziksel dünyanın yanı sıra bizler, ayrı bir paralel dünyada daha düşünce ve tehlikeleri ortaya koyan, yaralar açan, psişik yani ruhsal bir dünyadır. Psişik ağrı en az bedensel travmaların yol açtığı ağrılar kadar ya da daha şiddetli olabilir. Sahip olduğumuz akıl beden ikiliği bize ağrıyı varoluşun iki alanında, fiziksel ve zihinsel alanlarda tanımanın onurunu belirsiz bir şekilde hissettirmektedir. Bu iki alanın kesişimi, biyolojik ağrının psişik ağrı ile birbirine karışması, acı çekme olarak bilinen sadece insana özgü bir hisse yol açar. Bir köpeğin bacağı kırıldığında köpek fiziksel acıyı hisseder. Fakat bir adamın bacağı kırıldığında o kişi hem fiziksel hem de psişik acı çeker. Köpek yalnızca bir şeyin yolunda olmadığını bilir, adam ise daha fazlasını bilir. Haftalarca yatması gerektiğini bilir. Hasar gören kemiğinin onarılması için onlarca ameliyat olması gerekeceğini bilir. Çok sevdiği sporu bir daha yapamayabileceğini bilir. Uzun süre işinden ayrı kaldığında işini kaybedebileceğini bilir. Kırık bacağın o korkunç acısı, kısa sürede öfkenin, düş kırıklığının, kaygının ve umutsuzluğun verdiği psişik acılarla birleşir. Köpeğin canı yanar, insan acı çeker. İnsanlar yalnızca acıyı hissetmezler. Gerçek olsun, hayali olsun sonuçlarını öngörürler ki bu ızdırabı birkaç katına çıkaran bir ön sezidir. Yaşlı bir kadın yalnızca ağrısı olduğu için bel ağrısı çekmez. Bu ağrının gizli bir kanserin belirtisi olduğu kaygısıyla da acı çeker. İşkolik bir yönetici göğüs ağrısı nedeniyle kaygılanabilir. Belki de yalnızca mide yanmasıdır ama emin olamaz. Kısa süre sonra yaşadığı kaygı ona göğüs ağrısından daha fazla eziyet verir. Yıldız futbolcu dizini sakatladıktan sonra sahada kıvranır. Acaba yalnızca kötü bir burkulma mı yoksa ön çapraz bağı ve birkaç milyon dolarlık geleceği iyileşemeyecek kadar hasar görmüş müdür? En derin korkularımız yersiz çıksa dahi yaşadığımız kaygı, incinmelerin ve hastalığın akut ve kronik acılarını daha da arttırır. Genellikle de en kötüsünü düşünürüz. Bir acil servis doktoru olarak ambulansla getirilen ve süpermarketteki et dilimleme makinesinde baş parmağı koptuğu söylenen bir adamı tedavi ettim. Rengi atmış ter içindeki adam aldığı yaranın düşüncesiyle dahi durmadan öğürüyordu. Düşünmeden elini sardığı büyük havluyu aldığımda parmağından yalnızca küçük bir nasır parçasının kopmuş olduğunu gördüm. Kesilen yer kanamıyordu bile. Hasta bir anda kendine gelerek oradan rahatlamış ama utanç içinde ayrıldı. İnsan beyninin o engin beygir gücü yalnızca acı çekmekten fazlasını yaşamamıza neden olur. Acıyı süsler büyütürüz. İçinde debelenir, yaşamlarımızı ele geçirmesine izin veririz. Gururu kırılan hastam, yalnızca hayalinde var olan bir yara nedeniyle titreyen, kusan bir enkaza dönüşmüştü. Hayal ürünü ağrıları ek olarak, beynimiz o anda gerçekten hissetmediğimiz diğer türden acıları yaşamamıza da neden olur. Gelecekteki acılar, eski acılar, sevdiklerimizin acıları. Yarın kanal tedavisi olacağımı bilmek bile bugünümün yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Küçük kızımız çığlıklar içinde ilk kez bir doktor iğnesi yediğinde eşimin onu izlerken nasıl ağladığını anımsıyorum. Yabancıların çektiği acılar karşısına dahi ezilir, hatta sinema perdesinde sahte acılardan derin bir şekilde etkilenebiliriz. Düşünüp empati kurabildiğimiz için de çektiğimiz acı bedenlerimizin içinde bulunduğu anın ve mekanın ötesine uzanır. Acıdan kaçınmak bir günlüğüne de olsa zordur. Herkesin gelecekte yaşamayı beklediği, ailesinde ve arkadaş çevresine kaygılanacağı acılar mutlaka vardır. Gece televizyon kanalları arasında dolaşmak gibi zararsız bir işle uğraşırken dahi kanser ağrısıyla kıvranan bir çocuk hakkındaki bir belgesele ya da dehşet verici işkenceleri betimleyen film sahnelerine denk gelmiş, günlerce bu film karelerinin rahatsız edici etkisini yaşamışımdır. İnsanın çektiği acının doğası budur. Buda'nın acıyı varoluşla eş anlamlı düşünmesine şaşmamak gerekir. Romantizmde cinsellik neyse, ağrı çekmek de acı için odur. Sinir hücrelerinin ve hormonların ürünü olan ağrı ve cinsellik, yalnızca daha derin metafizik olguların fizyolojik alt katmanlarıdır. Aşk gibi ağrı çekmek de hem biyolojinin yanı sıra akıl, hayal, duygu, kültürel etkiler ve tinsel inançlar gibi bir insani boyutu da gerektirir. İnsani boyutu nedeniyle acının algılanması her insanın kültürüne, dinine ve kişisel yapısına bağlı olarak değişir. Acıya karşı modern yaklaşım, eski Ispartalıların acıya yaklaşımından çok farklıdır. Donanmanın özel kuvvetlerinin bir üyesinin acı kavramı benimkinden çok farklıdır. Acının algılanması aynı zamanda ruh durumuna da bağlıdır. Alkollü araba kullanırken sakatlanan kol, olimpiyat oyunlarında altın madalyaya giden büyük slalom yarışı sırasında aynı biçimde sakatlanan kola göre daha fazla can yakar. Madalya kürsüsünde durup ulusal marşının çalınmasını dinlemek acıyı hafifletebilir ama aynı şey ücra bir karakolda bir nezarethanede oturup itibarınızın lekelenmesini izlemeniz için söylenemez. Acı duygusu hayvan zekası ile birlikte gelişirken acı çekmenin gelişimin nörolojik gelişimin bir sonraki adımını doğuşunu gerektirmiştir. Buda'nın birinci gerçeği daha da geliştirilebilir. Acı çekme farkındalıkla eş anlamlıdır. Tabii ki acı çekme üzerine yalnızca Budizm kafa yormaz. Acı tüm dinlerde merkezi bir rol oynar ve ötesinde çekilen acı ile sonuçlarına olan derin saplantılarımızı betimler. Acı Sorunu adlı kitabında teolog C.S. Lewis, Musevi Hristiyan inancın barındırdığı en uç paradoks olduğuna inandığı noktanın çözümlenmesini yaparak din ile acının ayrılmazlığını araştırır. Dilediği herhangi bir biçimde yaratabilecekken böylesine cömert ve güçlü olan Yaradan neden dünyayı tıka basa acıyla doldurmuştur? Lewis, acıdan arındırılmış bir dünyada yaşıyor olsaydık Tanrı'nın dikkatimizi hiçbir zaman toplayamayacağını öne sürmektedir. Lewis'e göre acı olmadan insanlar kendilerini güzel zaman geçirmeyi öylesine kaptırırlardı ki ne yaradanlarına kulak verir ne de ona şükretmek için bir nedenleri olurdu. Lewis'in sözleriyle acı Tanrı'nın bize seslendiği, ona tapınmaya çağırdığı ilahi megafon haline gelir. Bir kez dahi böbrek taşı düşürmüş olan herkesin çok iyi bildiği gibi ağrı dikkatimizi ele geçirebilmektedir. Ne var ki Tanrı'nın megafonu kuramı, Tanrı'yı yalnızca kahraman olabilmek için önce kundaklayıp, sonra alevleri söndüren itfaiyeciyle ya da hastaları yaşama döndürmenin sevincini yaşamak için önce onları zehirleyen hemşireyle bir tutmaktadır. Lewis haklıysa, Tanrı acıdan arındırılmış varoluşu yaratacak güce sahiptir. Fakat kendisine gereksinim duyulmaması, kendisinin göz ardı edilmemesi için kaygıyla bunu yapmamaktadır. Acının dinsel metinlerde betimlenişi Lewis'in gördüğünden daha inceliklidir. Acının dindeki rolü yaşamdaki rolünü yansıtır. Acı biyolojiktir. Fakat acı çekmek mutlaka bilişsel farkındalıktan doğar. Adem ile Havva'nın acıya gözlerinin açılması ancak bilgi ağacının meyvesini yemelerinden sonra gerçekleşmiştir. Daha sonra Yeni Ahit'te İsa dahi acının zihinsel boyutuna karşı hassasiyet göstermektedir. Çarmıhta korkunç biçimde ölecek olmasına karşın İsa en büyük acıyı yaklaşan işkencenin verdiği o büyük dehşetle kanlı terler döktüğü Getsemen bahçesinde çekmiştir. Bir hayvan işkence edilerek öldürülebilir ancak yalnız bir insan acı düşüncesiyle acıyı yaşar. Diğer kutsal öğretiler gibi İncil de acının zihinsel boyutunu betimleyen çeşitli alegoriler içerir. Lewis'in sorunu yanıtlayacak olursak, acı ne megafondur ne de sopa. Farkındalığın kaçınılmaz bir sonucudur. Bilinçli olmak acı çekmektir. Hristiyanlık paradigmasının değerlerinde Tanrı'nın oğlu dahi bu önermeden kaçınamaz. Acı çekmenin fiziksel acının üzerinde ve ötesinde var olduğu düşüncesi cehennem kavramının temelinde yatan düşüncedir. Cehennem ya da benzeri bir olgu Yunan ve Roma mitolojileri, Hinduizm ve Hristiyanlık birçok dinin ayrılmaz parçasıdır. Cehennem fiziksel acıyı kullanmaz çünkü cehennemde ruh beden olmadan acı çekmelidir. İlk dinler salt metafizik acıyı tasarlamakta sıkıntı çekmiş, cehennemi bedensel ızdırabın var olduğu bir yer olarak betimlemiştir. Örneğin eski Hindular ruhun işlenen günaha göre ızdırap çekilebilen bir dünyevi bir madde içerdiğine inanırlardı. Açgözlüler kızgın yağda pişirilir, üst kastlara karşı suç işleyenler domuzlara parçalatılırdı. Katolik okulunda bana öğretilmiş olan modern Hristiyan cehennemi, derinin yanmasını, uzuvların kırılmasını ya da iç organların parçalanmasını gerektirmeyen biçimiyle en berrak formuna damıtılmış psişik acıyı temsil eder. Cehennem, kaybetme duygusunu, Tanrı'yı asla görememeyi ya da asla mutluluğa erişememe duygusunu simgeler. Cehennem, kırılan boynun verdiği acı değil, boynun iyileşmesinin ardından felçlinin hissettiği yas ve umutsuzluktur. Dante bu cehennemi kavramıştır. İnferno'sunda girişinde şöyle bir salık verilir. İçeri girenler dışarıda terk edin tüm umudu. Muayeneannemde her gün gördüğüm işte damıtılmış bu acı dünyadaki cehennemdir. Hastaların yalnız kendilerine özgü ıstıraplarından değil, aynı zamanda ileride iyileşme umudunu yitirmeleriyle çektikleri acı. Acının ikili doğasını anlamak için oldukça iyi bir neden vardır. Kronik ağrı belirtilerinin tedavisi, acının hem zihinsel hem de fiziksel yönlerinin ayrı ayrı iyileştirilmesinin hedeflenmesini gerektirebilir. Bir uzman doktorun bunların birçok hastada birbirinden ayrılabilir olgular olduklarını kabul ederek buna göre davranması gerekir. Birçok durumda ızdırap dindirilebilmekte, oysa onu açığa çıkaran fiziksel acı iyileştirilememektedir. Hem hastanın hem de doktorun kronik acının biyolojik tıbbın sınırlarının ötesine geçtiğini anlamaları önemlidir. Bu kitap, insanın çektiği acı ve ızdırabın gerçek yaşam deneyimlerine dayanarak oluşturduğum portrelerini içermektedir. Bu çalışma hem klinik ağrı belirtileri hakkında bir inceleme hem de bu belirtilerin kurbanlarının yaşamlarını nasıl değiştirdiği üzerine bir araştırmadır. Bir ağrılı hastalar antolojisi, lanetlenmişlerin gözünden klinik cehennemin görünümüdür. Fakat gerçek cehennemden çok kritik bir farkı vardır. Burada betimlediğim insanların çoğu çıkış yolunu bulmuştur. Düşünür Bertrand Russell, cehenneme inanan dinleri, sonu gelmez acıların olabileceğini sadece düşündükleri için dahi gaddar olarak etkileyerek kınar. Haklıdır da, ebedi acı düşüncesi kuşkusuz ki insan aklının bugüne kadar tasarımladığı en acımasız şey olmalıdır ki, bu da kronik ağrı, sonu gelmeyecek olan ağrı hastalarının çoğunun en büyük korkusudur. Klinik acı, acının hissedilen boyutundan çok ne kadar süreceğinin belirsizliğine bağlıdır. Bir çiviye basmak ya da kaval kemiğinin çarpmasıyla çürümesi epeyce fiziksel rahatsızlık verir. Fakat bunların kalıcı sonuçları olmayan kısa süreli acılar olduğunu biliriz. Omurgasında eklem yangısı olan yaşlı bir adam ömrü boyunca bir daha kendini iyi hissetmeyeceğinden korkar. Şiddetli bir travma geçirmiş kaval kemiğindeki ağrıya kıyasla sırt ağrısı hafif de olsa sürekliliği hastayı intiharın eşiğine sürükleyebilir. Bu kitapta ortaya çıkan sayısız biçimiyle biyolojik acının doğasını inceleyeceğim. Çürüyen dizlerin, kağıt kesiklerinin ya da burkulan bileklerin gelip geçici acılarını değil, doğum, kanser, eklem yangısının neden olduğu ağrılar gibi daha derin acıları ele alacağım. Yalnızca dayanma gücümüzü kabuğunu zorlamak için var gibi görünen hastalıkları, postherpetik nevraloji, yüz nevralojisi, diyabetik nöropati, romatoid artrit ve fantom ağrı gibi rahatsızlıkları araştıracağım. Bu belirtiler fiziksel acıyla kök salıp yaşama sevincini söküp alana kadar hastalığı çeken kişinin ruhunda büyüyüp çiçeklenen bitkiler gibidir. Tıbbi tedavinin elindeki gerçek yetki yaşamların kurtarılması değil hastaların rahat ettirilmesidir. Sonsuza kadar yaşayamayız. Ancak acısız yaşamlar sürmeyi umut edebiliriz. Bu ulaşabileceğimiz bir hedef olabilir. Neyse ki zeka iki kenarı da keskin bir kılıçtır. Bir yandan acıyı algılamamızı sağlarken, diğer yandan da o acıya neden olan biyolojik süreçleri anlayıp iyileştirecek araçları da bize sağlamaktadır. Herhangi bir savaşı kazanmak için düşmanı tanımak gerekir. Bu açıdan önemli adımlar atılmıştır. Yüz nevralojisi, fantom ağrı ve migren gibi dertler artık eskisi gibi gizemli olmaktan çıkmıştır. Benzer biçimde tıp bilimi, ağrının giderilmesinde kullanılan ilaçlarda hızla gelişme kaydetmektedir. Baş ağrılarının tedavisinde burundan kullanılan spreylerden, kanser ağrılarının hafifletilmesi için doğrudan sinir sistemine bilgisayarla yerleştirilen morfine kadar, ilaçların sağlanmasında daha kesin yöntemler, klinik uygulamalarda giderek olağanlaşmaktadır. Yeni ağrı kesicilerin bulunması için araştırmalar sürmektedir. Sıradaki ilaç adayı şaşırtıcı biçimde kurbağa derisinden elde edilmektedir. Beyin cerrahisi alanındaki teknik yenilikler ağrının cerrahi yöntemlerle tedavisinde devrim yaratmıştır. Beyin ve omurilikte bulunan ağrı merkezleri hassas lazerlerle ya da mikro işlemci güdümlü ışın tedavisi kullanılarak yok edilebilmektedir. Karmaşık elektrikli uyarıcılar doğrudan sinir sistemine saplanarak ağrının yolları kesilebilmektedir. Gen terapisi ise ufkun hemen ardındadır. Ağrı araştırmalarının tümü fen bilimleri alanında yürütülmektedir. Ancak zihin beden boyutuna olan ilgi patlamıştır ve fiziksel acı ile ruhsal acı arasındaki ilişkiyi hedef alan tedavi yöntemleri giderek daha fazla mercek altına alınmaktadır. Ağrıya alternatif tıp yaklaşımları, rahatlama yöntemleri, dokunma yoluyla iyileştirme, masaj tedavisi ve akupunktur da dahil olmak üzere büyük bir sektör haline gelmiştir. Depresyon ve kaygının kronik ağrıda oynadığı rolün tanımlanmasıyla geleneksel psikiyatri terapisi de denemektedir. Bu yaklaşımlardan bazıları umut vermekte, geri kalanlarının da karlı sahte bilimlerden biraz fazlasının oldukları ortaya çıkabilmektedir. Betimlediğim hastalıkların çoğu ilk bakışta cehennem azabı gibi görünse de hastaların çoğu sonsuza kadar acı çekmemiştir. Bu kitap bazı başarı öykülerini ya da en azından nitelikli başarı öykülerini içermektedir. Tabii ki tüm kronik ağrı hastalarının başarıyı beklemesi mümkün değildir. Hiçbir tıp disiplini, ister geleneksel olsun, ister alternatif, her zaman her hastada ağrıya hükmedemez. Ancak başarı olasılığı gün geçtikçe artmaktadır. Acı, Tanrı'nın bize verdiği bir ceza değil, doğal bir süreçtir. Kimi zaman doğum gibi durumlarda ağrıdan kaçınılmaz ve ağrı doğrudan yönetilmelidir. Kimi zaman ise ağrı, doğal ağrı reflekslerimiz bozulduğunda ortaya çıkar. Bu durumlarda da ağrının altında yatan hastalığın zamanında yapılan müdahale ile giderilmesi ya da iyileştirilmesi çoğunlukla mümkündür. Burada aktardığım vakalar, canlı bir infernoda kısılmış kalmış insanların dahi nasıl yeniden normal yaşamlarına dönebildiklerini betimlemektedir. Bu kitap, acının biyolojik doğası ve bu acıyı yaşamımızdan silip atma çabalarımız hakkındadır. Hemen hemen hepimiz bir tür kronik ağrının kurbanı oluruz. Bu canavarı anlamamız, onunla savaşmak için daha donanımlı olmamızı sağlayacaktır. Bilgi, acı tedavisinin en iyi silahıdır. Birinci ayrımın sonu, sayfa 13.